Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Architecture Patterns with Python. Harry Percival ve Bob Gregory'nin Python ile büyüyen uygulamalarda ortaya çıkan tasarım ve bakım sorunlarına odaklanan teknik bir yazılım mimarisi kitabıdır. O'Reilly tarafından yayımlanan eser, test güdümlü geliştirme, etki alanı odaklı tasarım ve olay güdümlü mikroservisler arasındaki bağlantıyı, çalışan Python örnekleri üzerinden kurar. Kitabın temel amacı, iş kuralları karmaşıklaştıkça kodun web çatısı, veri tabanı ve mesajlaşma altyapısı gibi ayrıntılara bağımlı hale gelmesini önlemektir. Bu nedenle yalnızca sınıf diyagramları ya da soyut ilkeler sunmaz. Küçük bir uygulamayı aşamalı biçimde yeniden düzenleyerek mimari kararların testlere ve değişiklik maliyetine etkisini gösterir.
Python'ın yalın anlatım gücünü korurken, kurumsal uygulamalarda sık kullanılan repository, unit of work,
mesaj veri yolu ve bağımlılık enjeksiyonu gibi kalıpları uyarlamaya çalışır. Özellikle iş mantığını altyapıdan ayırmak isteyen, ancak bunu pratik kod düzenine nasıl çevireceğini arayan geliştiriciler için tasarlanmıştır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, bağımlılık tersine çevirme ile iş mantığını altyapıdan ayırmak, kitabın mimari omurgası, bağımlılık tersine çevirme ilkesidir. Geleneksel bir Python web uygulamasında iş kuralları çoğu kez doğrudan ORM modellerine, HTTP isteklerine veya veri tabanı oturumlarına bağlanır. Böyle bir düzen başlangıçta hızlı ilerletir. Fakat bir iş kuralını sınamak için veri tabanı kurmak ya da bir çerçeveyi başlatmak gerektiğinde maliyet görünür hale gelir. Percival ve Gregory, etki alanı kodunun dış dünyadaki teknolojilere değil, kendi gereksinimlerini tanımlayan soyut arayüzlere dayanmasını savunur. Bu yaklaşım, Ports and Adapters olarak da bilinen altıgen mimari ile ilişkilidir. Uygulamanın merkezi, sipariş, stok ya da tahsis gibi iş kavramlarını taşır. Veri tabanı, mesaj kuyruğu ve web uç noktaları ise merkeze bağlanan değiştirilebilir uyarlayıcılar olur. Bunun pratik sonucu, aynı iş akışının bellek içi sahte bir depo ile hızlıca test edilebilmesi, üretimde ise gerçek bir SQL deposuyla çalışabilmesidir. Kitap, bu ayrımın her sınıfı soyutlaştırmak anlamına gelmediğini de ima eder. Amaç, değişmesi muhtemel teknik ayrıntıların yönünü iş kurallarından uzağa çevirmektir. Böylece kodun sınırları, yalnızca dosya yapısı değil, bağımlılıkların hangi yöne aktığı üzerinden tanımlanır. İkinci olarak, etki alanı modelinde varlık. Değer nesnesi ve toparlayıcı ayrımı, etki alanı odaklı tasarım bölümü, yazılımın merkezine teknik tabloları değil, işletmenin kullandığı kavramları yerleştirir. Kitap, varlık ile değer nesnesi arasındaki ayrımı özellikle önemser. Varlık, zaman içinde değişse bile kimliğiyle izlenen bir nesnedir. Değer nesnesi ise, kimlikten çok içerdiği değerle anlam kazanır. Ve genellikle, karşılaştırma, doğrulama ve değişmezlik için uygundur. Bu ayrım, Python kodunda küçük görünse de hatalı durumların önlenmesinde belirleyicidir. Örneğin bir miktar. Para birimi veya sipariş satırı gibi değerlerin kuralları tek bir yerde ifade edilirse, aynı kontrolün farklı katmanlarda tekrar edilmesi azalır. Toparlayıcı kavramı ise birlikte tutarlı kalması gereken nesne kümesinin işlem sınırını belirler. Her nesnenin her nesneyi değiştirebildiği bir model yerine belirli bir kök nesne üzerinden değişiklik yapılması hedeflenir. Böylece stok tahsisi gibi bir işlemde geçersiz durumların oluşması daha zor hale gelir. Kitabın yaklaşımı, etki alanı odaklı tasarımı ağır bir kurumsal ritüel olarak sunmaz. Python'da veri sınıfları, tip ipuçları ve açık davranış metotlarıyla iş kurallarının okunur biçimde modellenebileceğini gösterir. Asıl ölçüt, modelin veri tabanı şemasını kopyalaması değil, iş dilini ve kurallarını doğru taşımasıdır. Üçüncü olarak, repository ve unit of work ile kalıcılık işlemlerini yönetmek. Repository ve unit of work kalıpları, kalıcılık katmanını düzenlemek için kitabın kullandığı iki tamamlayıcı araçtır. Repository etki alanı nesnelerine koleksiyon benzeri bir erişim sunar. İş mantığı, SQL sorgularının ayrıntısını ya da ORM kullanımını bilmeden gerekli nesneyi alabilir ve saklayabilir. Bu sayede depolama teknolojisi uygulamanın merkezinden ayrılmış olur. Ancak yalnızca repository kullanmak, birden fazla değişikliğin ne zaman veri tabanına yazılacağı sorusunu çözmez. Unit of work burada işlem sınırı oluşturur. bir kullanım senaryosunda okunan ve değiştirilen nesneleri izler. İşlemin sonunda değişiklikleri tek bir bütün olarak kalıcı hale getirir veya hata durumunda geri alır. Kitap bu kalıbı, özellikle hizmet katmanındaki iş akışlarını daha anlaşılır hale getiren bir yapı olarak ele alır. Hizmet, tahsis kuralını uygular, repozitori üzerinden veriye erişir ve işlemi açıkça sonlandırır. Testlerde ise gerçek veri tabanı yerine basit bellek içi uygulamalar kullanılabilir. Bununla birlikte eser, bu kalıpların her küçük proje için zorunlu olduğunu söylemez. Ek soyutlama, basit bir veri giriş uygulamasında gereksiz olabilir. Değerleri, karmaşık iş kuralları, birden çok veri değişikliği ve güvenilir test gereksinimi arttığında ortaya çıkar. Bu ölçülü yaklaşım, kalıpları amaç değil, değişimi yönetme aracı olarak konumlandırır. Dördüncü olarak olaylar. Komutlar ve mesaj veri yolu ile iş akışlarını düzenlemek, kitap, uygulama içindeki davranışları ayırmak için komutlar. Etki alanı olayları ve mesaj veri yolundan yararlanır. Komut, sistemden yapılması istenen bir işi temsil eder. Olay ise iş alanında gerçekleşmiş ve kayda değer bir durumu ifade eder. Bu ayrımın önemi, niyet ile sonuç arasındaki farkı görünür kılmasıdır. Bir stok tahsisi talep edilebilir fakat tahsis gerçekleştiğinde başka süreçlerin haberdar olması gerekebilir. Mesaj veri yolu gelen komutları uygun işleyicilere yönlendirir ve oluşan olaylar için ilgili işleyicileri çalıştırır. Böylece birincil iş kuralı ile bildirim, yeniden stoklama veya başka bir hizmete bilgi iletme gibi yan etkiler aynı fonksiyonda birbirine karışmaz. Bu yapı test açısından da yararlıdır. Bir komut verildiğinde hangi olayların üretildiği, altyapı çalıştırılmadan doğrulanabilir. Yine de kitapta anlatılan modelin dikkatli kullanılmasına ihtiyaç vardır. Çok fazla olay ve işleyici, basit bir akışı izlemeyi zorlaştırabilir. Olay adları, sahiplikleri ve hata davranışları belirsiz kalırsa, bağımlılık yalnızca gizlenmiş olur. Eserin katkısı, mesaj veri yolunu otomatik olarak dağıtık, sistem çözümü diye sunmamasıdır. Önce uygulama içi iş akışını ayrıştırır, ardından bu sınırların mikroservisler arasında olay yayımlamaya nasıl genişleyebileceğini ele alır. Son olarak, CQRS'e ve olay güdümlü mikroservislerde okuma-yazma sınırları, komut-sorgu sorumluluğu ayrımı, yani CQRS, kitabın okuma ve yazma gereksinimlerinin her zaman aynı modelle karşılanmayabileceğine dair yaklaşımıdır. Yazma tarafı, iş kurallarını, tutarlılığı ve etki alanı davranışını korumak zorundadır. Okuma tarafı ise çoğu kez kullanıcıya hızlı, filtrelenebilir ve ekrana uygun bilgi sunmayı amaçlar. Bu iki ihtiyacı tek bir modelde zorla birleştirmek, özellikle raporlama ve karmaşık sorgularda gereksiz karmaşıklık doğurabilir. Kitap, sorgular için daha doğrudan veri erişimi veya ayrı okuma modelleri kullanmanın mümkün olduğunu gösterir. Bu, etki alanı modelini her listeleme ekranının gereksinimine göre bozmayı önler. Olay güdümlü mikroservisler bağlamında da benzer bir ayrım vardır. Bir hizmet, kendi alanındaki olayı dışarı duyurabilir. Diğer hizmetler, bu olayı kendi süreçlerini başlatmak için tüketebilir. Böyle bir yapı hizmetler arasında gevşek bağ kurar fakat anlık tutarlılık beklentisini azaltır. Bu nedenle hata yönetimi, yinelenen iletiler ve gecikmeli güncellemeler gibi dağıtık sistem gerçekleri önem kazanır. Kitap, mikroservisleri başlangıç noktası değil, iyi ayrılmış uygulama sınırlarının olası devamı olarak ele alır. Bu vurgu değerlidir. Çünkü tek bir süreçte anlaşılmayan olay akışlarını ağ üzerinden dağıtmak, mimari sorunları çözmek yerine büyütebilir. Sonuç olarak,
Architecture Patterns with Python.
Python bilen fakat orta ve büyük ölçekli uygulamalarda tasarım kararlarını daha sistemli almak isteyen geliştiriciler için güçlü bir uygulamalı kaynaktır. En uygun okur kitlesi, temel nesne, yönelimli programlama, test yazma ve veri tabanı kullanımı deneyimine sahip kişilerdir. Web geliştiricileri, teknik liderler ve mevcut bir monolitin iş kurallarını çerçeve bağımlılıklarından ayırmaya çalışan ekipler, kitaptaki örneklerden doğrudan yararlanabilir. Yeni başlayanlar için bazı kavramlar yoğun gelebilir. Çünkü eser Python söz dizimini öğretmekten çok, kodun sorumluluklarını yeniden düzenlemeye odaklanır. Kitabın pratik yararı, testleri yalnızca hata yakalama aracı olmaktan çıkarıp, tasarımı yönlendiren bir geri bildirim mekanizması haline getirmesidir. repository, unit of work, hizmet katmanı ve mesaj veri yolu gibi yapılar sayesinde değişikliklerin nerede yapılacağı, yan etkilerin nasıl ayrılacağı ve sınamaların nasıl hızlanacağı daha net görülür. Benzer mimari kitaplarından ayrılan yönü, kavramları Java ya da C# merkezli ağır örneklerle değil, Python'a uygun kısa ve aşamalı kod dönüşümleriyle anlatmasıdır. Ayrıca etki alanı odaklı tasarım, olaylar ve GQRS konularına birbirinden kopuk teknikler olarak değil, büyüyen bir uygulamanın farklı ihtiyaçlarına verilen ilişkili yanıtlar olarak bir araya getirir. Yine de kalıplar reçete değildir.
Oker, her soyutlamanın kendi bakım maliyeti olduğunu değerlendirmelidir. Bu dengeyi açık tutması, kitabı hem öğretici hem de gerçekçi kılar.
Destek olmak isterseniz Harry Percival kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.